Büyük ağabey bu habere çok sevindi. İçinden "Oh, çifte katlı ekmek kadayıfı" diye düşündü. Kendisine nişanlısı olduğunu söyleyen bu kız kadar güzelini görmemişti o güne dek. Sonra ortanca kız çıktı yukarıya. O da kendini tanıttı, nişanlısıyla buluştu. Yukarıya çıkma sırası küçük kıza geldi. Ama o şehzadeden önce yukarıya çıkmak istemedi. Ağabeylerinin güzelliğini görünce ipi kesip küçük kardeşlerini aşağıya atmalarından korkuyordu. Bu kuşkusunu açık açık söyledi. Delikanlı ise onu ayıpladı. Ağabeylerinin böyle bir şey yapmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine kız ipi isteksiz isteksiz bağladı beline. İpi çekip yukarıya işaret vermeden önce şehzadeye kimi şeyler tembih etti. "Peki, dediğin gibi olsun. Kardeşlerine güveniyorsun. Ama gene de şu sözlerimi aklından çıkarma sakın. Eğer seni yukarıya çekerlerken ipin ucunu kaçırırlar ya da keserlerse burada kapalı kalırsın. Akşamın bir vaktinde buraya iki koç gelir. Ortalıkta fır dönerler. Sen gözünü dört aç. Sakın ha kara koça binmeye bakma. Ne yap et, ak koçun sırtına binmeye bak. Çünkü kara koç yeraltı dünyasına götürür. Ak koç ise yeryüzüne çıkartır seni." Delikanlı kardeşlerine çok güvendiği için kızın bu sözleri bir kulağından girdi bir kulağından çıktı. Kızı gücendirmemek için "peki peki dediklerini unutmayacağım" diyerek nişanlısını yukarıya kaldırdı. Yukarıda iki kardeş ipi hızlı hızlı çektiler. Karşılarında güzeller güzeli kızı görünce birden şaşırdılar. O ana dek dünyada daha güzeli yoktur sandıkları nişanlılarının bu kızın yanında nedenle sönük kaldığını anladılar. Öte yandan yukarıya çıkmak sırası küçük kardeşlerine gelmişti. Onu da yanlarına aldıklarında doğruca saraya gideceklerdi. Padişah babalarına ne diyeceklerdi? Canavarı kim öldürmüştü? Babalarına gerçeği söylerlerse küçük kardeşleri tahta oturacaktı. Şu ay parçası gibi güzel kızı da alacaktı. Buna nasıl katlanabilirlerdi? İki kardeş kızlardan biraz uzaklaştılar. Kafa kafaya verip bunları konuştular. Biri bir şey dedi, öbürü kabul etmedi. Öbürü bir şey söyledi, öteki kabul etmedi. Sonunda şöyle bir karar verdiler. Kardeşlerini kuyuda bırakıp buradan gideceklerdi. Babalarını da kardeşlerinin kuyuya düşüp öldüğünü söyleyeceklerdi. Canavarı büyük kardeş öldürmüş olacaktı. Bu durumda tahta o geçecek, küçük kızı da ortanca olan alacaktı. Böylelikle küçük kardeşlerinin hakkı olan tahtı da nişanlısını da paylaşmış olacaklardı. İki kardeş bu karara vardıktan sonra rahatladılar. Kızlara bir şey belli etmeden kuyunun başına vardılar. İpi bağlı olduğu ucundan tutup aşağıya sarkıttılar. Aşağıdan kardeşlerinin işaret vermesini beklediler. İşareti alınca da çekmeye başladılar. Genç şehzade tam yolun yarısına geldiğinde birdenbire ip ellerinden kaçtı. Küçük şehzade apar topar aşağıya yuvarlandı. İki kardeş ah vah ettiler. Saçlarını başlarını yoldular. "Gitti kardeşimiz gitti, ip elimizden kaçtı, yiğit kardeşimiz öldü gitti" diye kanlı gözyaşları döktüler. Kızlar da onlar gibi ah edip yas tuttular. Uzun uzun ağlayıp ağıt yaktılar. Bir süre daha oyalandıktan sonra kuyunun başından ayrıldılar. Hep birlikte sarayın yolunu tuttular. Doğruca padişahın yanına vardılar. Ona acı haberi verdiler. Zavallı padişah, devin öldürüldüğü müjdesi yanı sıra küçük oğlunun yitip gittiği haberini de öğrendi. Müjdeye sevinemedi. Ama oğlunun kara haberine hıçkırıklarla ağladı. Saçını başını yoldu. Ah oğlum, ah yiğit oğlum diye ağıtlar yaktı. Büyük oğlan olup bitenleri bin bir yalan düzerek bire bin katarak anlattı. Üç kardeş kuyunun dibine inince işte şu elma güzellerini bulduk. Baktık ki yedi başlı ejder yedi başını yedi taşa dayamış. Baygın yatıyor. Küçük kardeşimiz kızları görünce sırayı, saygıyı, güvenliği, önlem almayı unuttu. Kılıcını çektiği gibi yanımızdan ayrıldı. Nara üstüne nara atarak deve saldırdı. O anda dev silkinip uyandı. Biz yetişip kılıç savurana dek kardeşimizi parça parça etti. Biz bunu görünce çok üzüldük. İkimiz birden kılıçlarımızı çekerek deve saldırdık. Vurduk, vurduk. Her yer kan gölü oldu. Son darbeyi ben vurdum. Dev bir debelendi, sonra hareketsiz kaldı. Ne yazık ki devi kardeşimizin kanı pahasına öldürebildik ancak. Ya güzeller ne oldu diye sordu padişah. Onları gözümüz görmedi artık dedi ortanca oğlan. Hepsini kattık önümüze, getirdik saraya. Üçü de saray kapısında el pençe divan durur. Padişah babamızın fermanını beklerler. Padişah bundan sonra hiç konuşmadı. Odasında bir başına kaldı. Ölen oğlu için hıçkırdı, ağladı, yas bağladı. Sonra vezirini yanına çağırdı. 7 yıl süreyle yas tutulmasını buyurdu. Şehzadeler bu 7 yıl sözünü duyunca neye uğradıklarını bilemediler. Çünkü bu süre içinde düğün yapılması, kızlarla evlenmeleri olanaksızdı. Çaresiz boyunlarını büküp beklemeye başladılar. 3 kızı sarayın en uzaktaki dairesine kapadılar. Kapılarına zebellah gibi Araplarla kükreyen aslanları nöbetçi koydular. 7 yıl süreyle kızları kimse göremeyecekti. Bu önlemleri duyan şehzadeler büsbütün üzüldüler. Kızları görememenin üzüntüsüyle adeta kudurdular. Hatta içlerinden babalarının bir an önce ölmesini dilediler. Şimdi 7 yıl onlar için çok uzun geliyordu. Zaman bir türlü geçmek bilmiyordu. Yeryüzünde bunlar olup geçerken zavallı küçük şehzade kendini kuyunun dibinde bulmuştu. Yukarıya çıkabilmesi için ip falan da yoktu artık. Bir süre sonra da ağabeylerinin çekip gittiğini aşağıya yansıyan seslerden anladı. Derin bir karamsarlığa düştü. O zaman nişanlısının sözlerini, tembihlerini anımsadı. Gözlerini dört açıp koçların ortaya çıkmasını bekledi. Ortalık biraz daha kararınca nereden çıktıysa 2 koç çıktı ortaya. Birbirleri ardı sıra durmadan dönmeye başladılar. Delikanlı onlara bakarken başı döndü. Bir süre durdu. Ne yapıp edip ak koçun sırtına atlamalıydı. Olduğu yerde havaya sıçradı. Koçun sırtına bindi. Ne yazık ki kara koçtu bu. Şehzade sırtına biner binmez koşmaya başladı. Koştu, koştu. Her adım atışta ortalık biraz daha karardı. Karardı. Ortalık göz gözü görmez oldu. Böylelikle genç adam yeraltı dünyasına varmış oldu. Buraya varınca koç geldiği gibi aniden ortadan gitti. Görünmez oldu. Şehzade bir süre daha yürüdü. İleride bir ağaç görünce orada oturup dinlenmeyi düşündü. Durdu, sırtını ağaca dayadı. Burada bir süre durup dinlenecek, olanak bulursa biraz uyuyacaktı. Ama çok geçmedi, hemen yanındaki ağacın yaprakları arasında korku dolu cıvıltılar duydu. Dönüp baktı, kocaman bir yılan ağacın gövdesine sarılmıştı. Hızla yukarıya doğru tırmanıyordu. Yuvadaki kuşlar ise çığlık çığlığa bağırıyorlar, adeta delikanlıdan yardım istiyorlardı. Çocuk hemen kalktı, hançerini çekti, tüm gücüyle yılana sapladı. Yılan bu vuruşun etkisiyle 2'ye bölündü. Parçaları yere düştü. Kuşların kurtulduğunu gören delikanlı rahat bir nefes aldı. Sırtını ağaca dayadı, derin bir uykuya daldı. Dallar arasındaki yuvada zümrüt anka kuşunun yavruları vardı. Delikanlının az önce öldürdüğü yılan buraya gelip bütün yavruları yiyordu. Bu nedenle zavallı kuşun soyu bir türlü gelişmiyor, günden güne yalnızlığı artıyordu. İşte o gün delikanlı uyurken kuş kocaman kanatlarını çırparak oraya indi. Yuvanın hemen yanında uyuyan insanoğlunu görünce birden onun üzerine atıldı. O güne dek tüm yavruları onun çalmış olduğunu sanıyordu. Ama kuşlar oldukları yerde haykırmaya başladılar. Analarına insanoğlunun dost olduğunu söylediler. Az önce yaşamlarını kurtardığını anlattılar. Yerde yatan yılanın parçalarını gösterdiler. O zaman kuş gerçeği öğrendi. Gürültüye uyanan şehzadeye teşekkür etti. Yaptığı iyilik için, yavrularını hain yılandan kurtardığı için ona her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Sonra ona 2 tüy verdi. Delikanlıya, "Şunları al," dedi. Başın sıkışırsa bunları birbirine sürt. Ben nerede olursam olayım, hemen gelir seni bulurum. Şehzade Zümrüt Anka kuşuna teşekkür etti, oradan ayrıldı. Az ilerideki kente doğru yola çıktı. Kente varınca sokaklarda büyük bir kalabalık gördü. Herkes sevinçliydi. Herkes birbirine heyecanla bir şeyler anlatıyordu. Halk akın akın saraya doğru gidiyordu. Delikanlı da bunların arasına katıldı. Kimi konuşmalara kulak verdi, kimi adamlara sorular sordu. Böylelikle kalabalığın nedenini anladı. Ülkenin tek su kaynağını yedi başlı bir ejder tutuyordu. Kendisine belirli zamanlarda kurban verilmesini istiyordu. Eğer kurban verilmezse suyu büsbütün kesiyordu. Kurban verilince de onun kanını suya katıyor, tüm kente pis, bulaşık bir su içirtiyordu. Ama şimdi akan suda kan falan kalmamıştı. Üstelik kaç gündür ejderin kurban istediği de yoktu. Bu durumu gören padişah adamlarını gönderip ejderin kuyusuna bakmalarını istemişti. Oraya varan görevliler ejderin ölüsünü bulmuşlardı. Geri dönen adamlar bu haberi herkese duyurunca tüm kentte büyük bir sevinç ve bayram havası esmişti. Şimdi herkes sarayın önündeki alanda toplanıyordu. Padişah ejderi öldüren yiğiti ödüllendirecekti. Delikanlı bunları anlatan gence sordu. Ejderi kimin öldürdüğü belli mi? Bilinmiyor dedi çocuk. Ama her kimse o yiğit ejderin dillerini kesip almış. Herhalde bugün padişaha onları gösterip ödülünü alacaktır. Şehzade bu anlatılanları için için gülerek dinledi. Bir yandan da padişahtan yeryüzüne dönebilmesi için yardım istemeyi düşündü. Bu düşünceyle umutlandı. Az sonra tellallar alanda dört dönmeye başladılar. Ejderi öldüren yiğitin her kimse ileri çıkıp saraya başvurmasını duyurdular. Bildirinin sonunu şöyle bağladılar. Bu gözü pek yiğit padişahımızın damadı olacaktır. Duyduk duymadık demeyin ha. Halk bu bildiriyi heyecanla dinledi. Her yanda bir dalgalanma oldu. Herkes bu yiğit delikanlıyı görebilmek için olduğu yerde biraz daha yükselmeye, önünü görmeye çabaladı. Çoğu da yüzünü görmedikleri bu şanslı genci kıskandı. Onun yerinde olmayı istedi. Böylece bekleyiş dolu dakikalar birbirine eklendi. Ama kimse ortaya çıkmadı. Halk düş kırıklığına uğramıştı. Her yandan mırıltılar duyuldu. Bu mırıltılar giderek bir uğultu oldu, dalga dalga yayıldı. Daha fazla bekleyemeyen çocuk olduğu yerden saraya doğru ilerledi. Kalabalığı yara yara kendine bir yer açtı. Kapıdaki nöbetçilere padişahı görmek istediğini söyledi. Onu padişahın karşısına çıkardılar. Oraya varınca torbasındaki dilleri padişaha gösterdi. Onun önünde saygı ile eğildi. ''Yedi başlı ejderi ben öldürdüm padişahım.'' dedi. Padişah kollarını açıp genci kucakladı. Onun alnından öptü. Yanında bulunanlara tanıttı. Hepsi genci alkışladılar. Sırtını sıvazladılar. Dışarıda biriken halk da haberi duymuş, kahraman genci çılgınca alkışlıyordu. Padişah gencin yabancı olduğunu, yeryüzü dünyasından geldiğini öğrendi. Ona, ''Seni seve seve damatlığa kabul ederim delikanlı.'' dedi. ''Ama başka bir isteğin varsa onu da bildir. Hemen yerine getireyim.'' Şehzade ülkesinde nişanlı olduğunu söyledi. Nişanlısının onun yolunu beklediğini anlattı. Padişah'tan tek ricası kendini bir an önce yeryüzü dünyasına göndermesiydi. Padişah bu sözleri duyunca düşündü. Buradan yeryüzü dünyasına gitmenin zorluğunu anlattı şehzadeye. Hatta olanak dışı bir istek bu dedi. O sırada başveziri yanına yaklaştı. Padişahın kulağına bir şeyler söyledi. Padişah vezirin söylediklerini duyunca rahatladı. Genç adama ha dedi az kaldı unutuyordum. Bir tek yolu var bunun. O da Zümrüt Anka kuşunu bulup onu bu işe razı etmek gerekir. Bunları duyan delikanlı koynuna sakladığı tüyleri düşündü. Elini gömleğinden içeriye soktu, tüyleri çıkardı, birbirine sürttü. Çok geçmedi, kuş pencereden süzülüp içeriye girdi. Delikanlının yanı başına kondu. Şehzade padişaha, "Bu kuş mu?" diye sordu. "Evet, evet," dedi padişah. Sonra kuşa döndü. Ona, "Bu yiğit adamı yeryüzü dünyasına çıkaracaksın hemen," diye buyurdu. Kuş, "Emrin baş üstüne padişahım," dedi. "Zaten şu yiğit delikanlı benim de can dostumdur. Bugün yavrularımı kurtardı. Ona çok şey borçluyum. Ancak onu yeryüzü dünyasına götüremem." "Nedenmiş o?" diye sordu padişah. "Senin oraya birkaç kez gittiğini duymuştum." "Evet ama artık kocadım," dedi kuş. "Eski gücüm, kuvvetim yok artık." "Peki bunun umarı?" diye ısrarla sordu padişah. O zaman yanına 40 tulum dana eti, 40 tulum su verilmesini istedi. Bunlar sağlanırsa tüm çabasını, tüm gücünü kullanıp bu yiğit adamı yeryüzünü dünyasına götürecekti. Padişah buyruk verince hazırlıklar kısa sürede tamamlandı. Kuşun bir kanadına 40 tulum dana eti, öbür kanadına da 40 tulum su kondu. Delikanlı da padişahla vedalaştıktan sonra kuşun iki kanadı arasına oturdu. Birden havalanan kuş yükseldi, yükseldi, sonra bir doğrultuda uçmasını sürdürdü. Yol boyunca acıktıkça gak dedi. Çocuk tulumdan et çıkarıp verdi. Susayınca guk dedi. Çocuk kuşa su verdi. Böyle gak guk diye diye uzun bir süre yol aldılar. Bir ara yan yana iki dağın üstüne geldiler. Şehzade eğilip aşağıya baktı. Çok şaşırdı. Çünkü burada ne tam bir karanlık ne de tam bir aydınlık vardı. Kuşa buranın neresi olduğunu sorunca iki dünyanın birleştiği yer olduğunu öğrendi. Bunu duyunca içinde bir sevinç uyandı. Kalbi bu sevinçle atmaya başladı. İşte sonunda yeryüzü dünyasına gelmişti. Kuş az daha ilerleyecek, sonra onu kendi ülkesine bırakacaktı. Delikanlı tam bunları düşünürken kuşun hızı kesildi. Yavaş yavaş alçalmaya başladı. Az sonra da gak diye seslendi. Şehzade elini tuluma attı. İçinde bir parça bile et kalmamıştı. Bu durumda kuşun aşağıya düşeceğini anladı. Hemen hançerini çekti, bacağından bir parça kesip kuşun ağzına attı. Kuş eti kaptı, kanatlarını çırptı. Bir süre daha uçtu. Sonra aşağıda apaydınlık bir dağın üzerine kondu. Şehzadeyi kanatları üzerinden yere indirdi. Ona, "Yiğit delikanlı," dedi. "İşte istediğini yerine getirdim. Seni yeryüzü dünyasına bırakıyorum. Şimdi şu ak dağdan aşağıya in, doğruca güneşe doğru yürü. Karşına çıkan ırmak boyundan ayrılmazsan kısa süre sonra memleketine varırsın." Şehzade kuşa teşekkür etti. Dağdan aşağıya inmek için ilk adımını atar atmaz acı içinde sendeledi. Yere yuvarlandı. O zaman kuş seslendi. "Dur yiğidim, dur," dedi. "Ben her eti yerim ama insan eti yemem. Her suyu içerim ama insan kanı içmem. Ben son gak değişimde hançerini çıkarıp baldırından bir parça kestiğini gördüm. Bu yiğitliğin çok hoşuma gitti. Etini de yutmadım. Dilimin altında sakladım. Şimdi yaklaş bana da onu yerine koyayım." Delikanlı seke seke kuşun yanına vardı. Kanayan bacağını ona doğru uzattı. Kuş ağzındaki eti çıkarıp yaranın üzerine koydu. Sonra da kanadıyla bir dokundu. Şehzadeye, "Haydi bakalım, şimdi durmadan yürü, dediğim doğrultuda ilerle," dedi. Kanatlarını çırpıp yükseldi, az sonra görünmez oldu. Şehzade ise üstü başı parça parça, aç susuz bin güçlükle yol aldı. Akşam olurken kente vardı. Burada hemen kendine bir iş arayacaktı. Bir süre çalışıp para kazanacak, giysilerini yenileyecekti. Kendine çeki düzen verdikten sonra da hain ağabeylerinin neler yaptıklarını öğrenecekti. Güzel nişanlısına ne olduğunu sorup soruşturacaktı. Bu arada 7 yıl geçmiş, saraydaki yaz sona ermişti. Padişah yakınlarındaki adamlardan, kadınlardan görücüler çıkardı. Sarayın öbür başında bir başlarına yaşayan kızlara gönderdi. Bunlar kızları görecekler, ikisini iki şehzade için seçerek söz keseceklerdi. Görücüler kızları görünce adeta dilleri tutuldu. Ne diyeceklerini, söze nereden başlayacaklarını bilemediler. Hiçbiri o güne dek böylesine güzel görmemişti. Bunlar birer genç kız değil, ayın yeryüzüne düşmüş parçalarıydı sanki. Görücüler bunları düşünürlerken kızlar onların bu şaşkınlığına gülüp geçtiler. Kendilerine gelip söze başlamalarını beklediler. Görücüler söze başlayınca kızların en büyüğü hemen yanıt verdi onlara. "Biz üçümüz bir anadan, aynı ağaçtan yaratıldık," dedi. "Yüreklerimiz bir çarpar, gönüllerimiz bir düşünür. Birlikte ağlar, birlikte güleriz. Eğer Allah yazdıysa düğünümüzün de birlikte olmasını isteriz. İşte bunun için siz şimdi bize iki şehzade için görücü geldiniz. Ama gene de üç düğün için hazırlık yapın. Ne olur ne olmaz." Büyük kız bunları söyledikten sonra görücülere istediği yüz görümlülüğünü söyledi. Altın bir tepsinin üstünde bir altın tazı ile bir altın tavşan isterim dedi. Tazıya tut deyince tavşan kaçacak ama tazıya yakalanmayacak. "Ben de bir altın tavukla 40 piliç isterim," dedi ortanca kız. "Bunlar ne su içecek ne yem yiyecek. Öylece duracaklar." Küçük kız ise bir altın iğne istedi. Görücülere iğnenin özelliklerini söyledi. "İğneye ne el değecek ne de iplik geçecek," dedi. "Yaz kış demeden durmadan nakış işleyecek." Görücüler kızları dinledikten sonra padişahın yanına vardılar. Ona kızların güzelliğini anlata anlata bitiremediler. Sonra da istedikleri yüz görümlülüklerini anlattılar. Padişah kentteki tüm kuyumcuları topladı. Kızların istediklerini bir bir anlattı. Bunların kısa sürede hazır edilmesini buyurdu. "Bakın, size 40 gün süre," dedi. "40 günün sonunda yaptınız, yapmadınız. Yaparsanız ne âlâ, sizi dünya zengini ederim. Ülkede adınız padişahtan sonra ikinci gelir. Ama birinizden biriniz bunları yapamazsanız 40 satır mı beğenirsiniz, 40 katır mı? Hemen bana tezelden haber salın." Kuyumcular saraydan süklüm püklüm ayrıldılar. Bir dükkanda toplandılar. Padişahın istediklerini, bunları yapıp yapamayacaklarını tartıştılar. Padişahın bu istedikleri öylesine zor, hatta öylesine olanaksızdı ki, değil bu kentte, dünyada hiçbir kuyumcu bunları yapamazdı. Sonunda aralarında kararlaştırdılar. Herkes dükkanına kapanacak, verilen 40 günlük süre içinde padişahın isteklerini yapmaya çalışacaklardı. Bu arada belki padişah insafa gelirdi. İstediği şeyleri yapmanın olanaksızlığını anlardı. Öte yandan vezirlerle, paşalarla ilişki kuracaklar, durumu onlara anlatacaklardı. Bunların yardımını isteyeceklerdi. Belki bu devlet ileri gelenleri altından yapılmış tavşanın, tazının canlı bir hayvan gibi hareket edemeyeceğini padişaha anlatabilirlerdi. Kuyumcuların yapacakları başka bir şey yoktu. Aralarında en iyi umarı bulduklarını kabul edip birbirlerinden ayrıldılar. Kendi dükkanlarına geldiler. Kuyumcuların şeyhi olan aksakal Maruf Usta dükkanına girerken çok endişeliydi. Kaşları çatılmış, yüzünde bin bir kuşku, bin bir üzüntünün izleri vardı. Çırağı onu saygıyla karşıladı. Minderini altına sürdü. Hemen koşturup kahvesini, çubuğunu getirdi. Ustasının bu üzgün durumu çırağı da etkiledi. Korka korka sordu. "Ustacığım, seni pek sıkkın görüyorum. Ne oldu sana? Sakın bir şeye üzüleyim deme. Üzüntü üzüntüyü getirir. Üzüntü de ölümü getirir." Usta, iyi kalpli çırağının bu saf sözlerine acı acı güldü. Bu Keloğlan dükkana geleli daha birkaç hafta olmuştu. İşten pek anlamıyordu ama akıllıydı. Ne gösterilse yapıyordu, ne söylense anlıyordu. Garibin kimi kimsesi yoktu. Dükkanda yatıp kalkıyordu. Burada boğaz tokluğuna çalışıyordu. Çoklukla getir götür işlerini yapıyordu. Oysa ustanın Keloğlan aşağıya, Keloğlan yukarıya diye diye oraya buraya koşturup durduğu genç küçük şehzadeden başkası değildi. Kente geldiği gün nereden bulduysa bir işkembe bulup kafasına geçirmişti. Üzerine de bir külah geçirince tam bir Keloğlan olmuştu. Birkaç dükkanın kapısını açıp iş istemişti. Sonunda bu ustanın yanına çırak girmişti. Söylenenleri can kulağıyla dinliyor, verilen işleri anında yapıyordu. Öte yandan gözlerini dört açmış, her şeyi öğrenmeye çalışıyordu. Kulaklarını dikmiş, her şeyi duymaya çalışıyordu. Çırak sorusunu yineleyip ustanın derdini söylemesini rica edince kuyumcu dayanamadı. Ona az önce olanları anlattı. Keloğlan'a "Bre oğlum," dedi. "Haydi altın tepsiyi yaptık. Altından bir tazı yaptık. Bir de tavşan yaptık. Ama bunları hareket ettirecek kan nerede? Birbirinin ardından koşturacak can nerede? İşte tüm kuyumcu esnafı bunu düşünüp dururuz. Hepimiz biliriz ki şu kellelerimiz omuzumuzun üstünde 40 günlüğüne konuktur. 40 gün sonra bu ülkede kuyumcu esnafı kalmaz. Ağzından yel alsın ustam," diye yanıt verdi çırak. 40 günün sonunda bu işi başaramazsanız altıcı ölüm değil mi? Madem ki bunu başaramayacağını biliyorsun, o halde neden üzülüyorsun? Git evine, yak çubuğunu, 40 gün sırtını yastıktan döşekten ayırma. Ben sana bu süre içinde padişahın tüm istediklerini hazır edeceğim. Görünce de şaşacaksın." Usta bu sözlere güldü. Bu çırak arada sırada işte böyle apur sapur sözler ediyordu. "Benimle eğlenme Keloğlan," diye yanıt verdi usta. "Sen bir çırak olur da ustanın yapamadığını nasıl yapabilirsin? Ha, söyle bana." "Ustacığım, bu da benim sırrım," dedi çırak. "Şimdi sen bana 40 torba fındık, 40 torba üzüm, 40 tane de mum alacaksın. Sonra evine varıp keyfine bakacaksın. 40. günü gel. Padişahın istediklerinin hepsini bir tamam al." Çırak bu sözleri öyle inançlı, öyle kararlı söyledi ki adam kuşkuya düştü.